Ayrım 5, Kızım için Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 60. 5. Bölüm. Dee Dee ve Bobby evin ön tarafını karış karış incelerken, acil yardım ekibi ambulansın arkasından bir sedye çıkarıyordu. Dee Dee onlara doğru baktığında elindeki cinayet defteriyle polis şeridinin hemen dışında duran Boston üniformalı bir polis gördü, ona doğru yürüdü. Dee Dee başıyla memurun elinde tuttu ve polis şeridini aşan herkesin adını kaydettiği defteri gösterip ''Hey memur Fisk, ne o, içeri giren her üniformalının çetelesini mi tutuyorsun?'' diye sordu. Memur Fisk kılını bile kıpırdatmadan 42 polis memuru oldu dedi. ''Tanrım, Boston bölgesinde olup da buraya ayak basmayan kimse kaldı mı acaba?''
''Sanmıyorum,'' dedi memur Fisk. ''Ne kadar da ciddi ve gençti. Sadece Dee Dee mi öyle düşünüyordu, yoksa gerçekten de geçen her yılla birlikte daha genç ve daha ciddi bir hal mi alıyorlardı?''
''İşte sorun şu ki memur Fisk, sen burada isimleri tek tek yazarken diğer polisler arka kapıdan vızır vızır girip çıkıyorlar ve bu da benim sinirlerimi fena halde bozuyor.''
Memur Fisk'in gözleri hayretle kocaman açılmıştı.
''Bir çalışma arkadaşın vardır herhalde,'' diye devam etti Dee. ''Hemen telsizle anons geçip ona eline bir defter alıp arka kapıya geçmesini söyle. İsimleri, rütbeleri ve rozet numaralarını kayıt altına almanızı istiyorum. Ve siz ikiniz bu işi yaparken bir de şunu duyurun. Bu adrese gelmiş her polis memuru günün sonunda Boston Merkez Teşkilatı'na gelerek botlarının birer izini bırakacaklar.'' Her kim ki emre itaat etmezse hemen masa başına çekilecek. Emri bizzat eyalet irtibat amirinden aldın.
Dee Dee baş parmağıyla hemen yanında durup gözlerini devirmekte olan Bobby'yi gösterdi.
Bobby, Dee Dee diye rafa başladı.
Olay yerimin içine etmişler. Bunu ne affederim ne de unuturum.
Bobby tek kelime etmedi. Dee Dee'nin onda en çok sevdiği şey de buydu zaten. Dee Dee hem olay yerini emniyet altına almanın hem de gerekli fırçayı basmanın rahatlığıyla o sırada ellerindeki sedyeyi evin dik basamaklarından yukarı çıkarmaya hazırlanan acil yardım ekibine doğru yöneldi.
Dee Dee bekleyin diye bağırdı.
Bir erkek bir de kadından oluşan ekip Dee Dee'nin yaklaşmasıyla oldukları yerde kala kaldılar.
Dee Dee, çavuş Dee Dee Warren diyerek kendini tanıttı. Bu bölge benim yetki alanımda. Sanıyorum ki memur Leonie'yi hastaneye sevk ediyorsunuz, öyle mi?
Sedyenin ön tarafında duran iri yapılı kadın başını evet anlamında sallayıp yeniden merdivenlere doğru döndü.
Dur, dur, dur dedi Dee Dee telaşla. 5 dakikaya ihtiyacım var. Memur Leonie'ye yola çıkmadan önce sormam gereken birkaç soru var.
Kadın görevli sert bir ifadeyle memur Leone'nin başında hayati bir yarası var dedi. Tomografi çekmek için onu bir an önce hastaneye götürmeliyiz. Siz kendi işinizi yaparken biz de bizimkini yapıyoruz.
Ekip yeniden merdivenlere doğru bir hamle yapmıştı ki Dee Dee yollarını kesti.
Dee Dee memur Leone'nin kan kaybından ölme riski var mı diye üsteledi. Kadın görevlinin isim kartına bakıp Marla diye ekledi. Marla hiç etkilenmiş gibi görünmüyordu.
Hayır. Başka herhangi ciddi bir fiziksel tehlike altında mı?
Kafasında bir şişlik var diyerek sabırsızca cevapladı görevli.
Beyin kanaması geçiriyor olabilir.
O halde yapmamız gereken onu uyanık tutmak, adını tarihi söyletmek falan. Siz sağlık ekipleri beyin sarsıntılarında bunları yapmıyor musunuz? 5'e kadar say. Şimdi geriye doğru say, adını söyle, rütbeni söyle, sicil numaranı söyle gibi gibi gibi.
Bobby Dee Dee'nin yanında derin bir iç çekti. Dee Dee kesinlikle yine ondan bekleneni yapıyordu.
Dee Dee gözlerini bir an olsun Bobby'den daha da öfkeli görünen Marla'dan almıyordu.
Marla dedektif diyerek söze başlayacak oldu.
Dee Dee Marla'nın lafını tamamlamasına izin vermeden ortada kayıp bir çocuk var diyerek lafını böldü. 6 yaşında bir kız çocuğu. Tanrı bilir şu an nerede ve nasıl bir tehlike altında. ''Sadece 5 dakika Marla, belki şu an sizden, işinizden, memur Leoni'den ve yaralarından çok şey istiyorum ama 6 yaşında bir kız çocuğu için hiç de yabana atılmayacak bir süre bu.''
Dee Dee işinde gerçekten çok iyiydi, her zaman öyle olmuştu, hep de öyle olacaktı. 40'lı yaşlarının ortasında ve muhtemelen 1-2 çocuk sahibi ya da en kötü ihtimalle birkaç yeğen sahibi gibi duran Marla bu söz üzerine bir anda yelkenleri indirmişti.
5 dakika dedi ekip arkadaşına bakarak. Sonrasında onu dışarı alacağız. İşiniz bitse de bitmese de.
Dee Dee işimiz bitse de bitmese de diye tekrar ederek hızla merdivenlere koşturdu.
Dee Dee'nin arkasından koşturup yetişmeye çalışan Bobby, bu sabah gevreklerini yemişsin anlaşılan dedi.
Ne o, kıskandın mı?
Neden kıskanacakmışım ki?
Çünkü senden daha iyiyim.
Fazla gurur insanın gözünü kör eder derler diye mırıldandı Bobby.
Didi ön kapıyı hızla açıp içeri girerken 6 yaşındaki Sophie'nin hatırına umarım bu sefer etmez dedi.
Memur Leonie halen camekanlı odada koruma altındaydı. Didi ve Bobby Leonie'nin yanına gitmek için mutfaktan geçmek zorunda kalmışlardı. Brian Darby'nin cesedi ardında kanlı parkeler bir yığın delil tutanağı ve kalın bir parmak izi tozu yığını bırakarak ortadan kaldırılmıştı. Bilindik olay yeri manzaraları. Didi mutfaktan geçip giderken ağzını ve burnunu eliyle tıkamıştı. Halen Bobby'nin birkaç adım önündeydi ve tüm kalbiyle onun bunu görmemiş olmasını umuyordu. Bobby ve Didi'nin içeri girmesiyle Tessa Leonie gözlerini onlara çevirdi. Yüzünün yarısına dudaklarındaki kanı ya da alnındaki derin yarığı kapatmayan bir buz torbası koyuyordu. Didi'nin odaya girmesiyle birlikte buz torbasını indirip şişip kapanmış ve şimdiden mosmor olmuş gözünü açığa çıkardı. Didi gördüğü manzara karşısında tüm soğukkanlılığına rağmen bir an afallamıştı. Leonie'nin ilk ifadesine inansın ya da inanmasın, kadının feci bir dayağa maruz kaldığı gün gibi ortadaydı. Didi gözlerini hızla bayan memurun ellerine dikti. Amacı kocasına karşı koyarken kadının ellerinde oluşan yaraları görebilmekti. Bunu fark eden Leonie hızla buz torbasını ellerinin üzerine koydu. Bir an iki kadın da birbirini dikkatle süzdü. Leonie özellikle de giydiği mavi üniformanın içinde Didi'nin gözüne çok genç görünmüştü. Koyu renk uzun saçlar, mavi gözler, oval bir surat, tüm yara berelerine rağmen güzel ve belki de o yaralar nedeniyle daha da savunmasız görünen bir kadın. Didi bir an ürperdiğini hissetti. Hem güzel hem de savunmasız olmak Didi'nin sabrını her zaman zorlamıştı. Leonie'nin hemen yanında oldukça iri yarı bir eyalet polisi dikiliyordu. Vermek istediği sert erkek pozuyla omuzlarını geriye doğru atmıştı. Karşısında ise polisin sert görünümünün tam aksine oldukça kibar birine benzeyen gri takım elbiseli yaşça büyük biri vardı. Dizlerinin hemen üzerine sarı bir resmi polis tutanağı koymuştu. Didi ayakta duran sendika temsilcisi olmalı diye düşündü. Sendikanın görevlendirdiği avukat ise oturuyordu. Anlayacağınız tüm çete bir aradaydı. İlk konuşan sendika temsilcisi eyalet memuru oldu.
Memur Leonie sorulan hiçbir soruya cevap vermeyecektir dedi çenesini dışarı doğru uzatarak.
Didi gözlerini memurun rozetine dikti.
Memur Lyons?
Memur Lyons ara vermeden sert bir ifadeyle
ilk ifadesini verdi zaten dedi. Gerekli tıbbi müdahale yapılana dek diğer tüm sorularınız beklemek zorunda.
Kafasını kaldırıp Didi'nin arkasından kapıya bir göz attı.
Acil yardım ekibi de nerede kaldı?
Didi ortalığı yatıştırmak istercesine aletlerini hazırlıyorlardı dedi. Birazdan burada olurlar.
Memur Leonie'nin sağlığı elbette ki bizim de önceliğimiz. Biz de memurumuzun iyiliğinden başka ne isteriz ki?
Didi hafifçe yana kayıp Bobby'nin de yanında durabilmesi için yer açtı. Bu sayede hem şehir hem de eyalet polisi olarak güç gösterisinde bulunabilirlerdi. Memur Lyons ise bu manzaradan hiç de etkilenmişe benzemiyordu. Avukat ayağa kalktı ve bu kez elini uzattı. Kendini tanıtarak Ken Cargill dedi. Memur Leonie'yi temsilen buradayım. Didi önce çavuş Didi Warren diyerek kendini ardından da Bobby'yi tanıttı.
Müvekkilim şu anda sorularınıza cevap verecek durumda değil dedi Cargill. Kapsamlı bir tıbbi müdahalede bulunulduktan ve de hayati bir yarasının olup olmadığı anlaşıldıktan sonra biz size haber vereceğiz.
Anladım, bu konuda ısrarcı olacak değiliz. Sadece acil yardım ekibi sedyeyi ve gerekli ilaçları hazırlarken biz de bu arada birkaç önemli meseleyi belki aydınlığa kavuşturabiliriz diye düşünmüştük. Küçük Sophie için tüm ülkede bir acil kayıp ilanı çıkardık. Ama dürüst olmam gerekirse, Didi çaresizliğini belli etmek istercesine iki elini yanlarına açtı. Elimizde bize yol gösterecek hiçbir şey yok. Memur Leonie'nin de sanıyorum ki bildiği üzere bu tür vakalarda her dakika hayati önem teşkil eder.
Memur Leonie Sophie'nin adını duyar duymaz oturduğu kanepede bir anda kaskatı kesilmişti. Ne Didi ile ne de odadaki diğer adamlarla göz göze geliyordu. Gözlerini yerdeki yeşil halıya dikmiş, ellerini buz torbasının altına gizlemişti.
Leonie birden söze başlayarak ''Her yere baktım'' dedi.
''Evet, garaja, tavan arasına, Brian'ın arabasına.''
Memur Lyons, Tessa diyerek Theoni'nin lafını böldü. Yapma, bunu yapmak zorunda değilsin.
Didi ise yakaladığı kapı aralığından hemen istifade ederek kızınızı en son ne zaman gördünüz diye sordu.
Memur hiç düşünmeden dün gece saat 10.45'te dedi. Ezberden konuşur gibi bir hali vardı. Her gece görev yerime gitmeden önce mutlaka Sophie'yi görürüm.
Didi bir anda kaşlarını çattı. Gece 11'deki devriye göreviniz için evden 10.45'te mi çıkıyorsunuz? Buradan 15 dakikada Framingham merkeze gidebiliyor musunuz?
Memur Leoni başını iki yana salladı. Merkeze gitmiyorum. Biz devriye araçlarımızla eve geliyoruz ve direksiyonun başına geçmemizle birlikte devriye görevimiz de başlamış oluyor. Aracıma biner binmez merkeze devriyeye hazır olduğumu bildirdim. Merkez de bana devriye için koordinatları verdi ve yola çıktım.
Didi Leoni'yi başıyla onayladı. Didi bir eyalet polisi olmadığından bu tür ayrıntıları çok fazla bilmiyordu. Ne var ki bu sorular sayesinde memur Leoni'yi bir testten geçirdiği de bir gerçekti. Bu testin adına şüphelinin haleti ruhiyesini anla diyorlardı. Bu sayede Leoni'nin söylediği bir söze yanındaki her şeyi atlayan avukatı, müvekkilinin beyin sarsıntısı geçirdiğini ve ne dediğini bilmediğini söyleyerek müdahalede bulunduğunda, Didi şüphelinin daha önceki sorulara nedenli mantıklı cevaplar verdiğini hatırlatabilecekti. Yani eğer Leoni devriyeye kaçta başladığını, devriye için hangi bölgeye gittiğini hatırlayacak olursa, ne diye kocasını vurup vurmadığını hatırlamayacaktı ki? İşte bu tür küçük testler işini bilen bir dedektifin en büyük silahlarındandı. Birkaç saat öncesine kadar Didi bu soruları hem cinsi bir meslektaşına sormayı hiç düşünmeyebilirdi. Pekala zaten kötü durumda olan memur Leoni'nin üzerine çok fazla gitmeden hem cinsi olmanın ayrıcalığını gösterip farklı bir muamelede bulunabilirdi. Fakat bu ancak eyalet polisinin olay yerindeki tüm delilleri mahvetmesinden ve meslektaşları için delilleri karartıp Didi'yi bu olayın dışında tutmaya çalışmalarından önce olabilirdi. Didi bunu ne unutacak ne de affedecekti. Kaldı ki şu anda içinde kayıp bir kız çocuğu vakası olan bir dosyada çalışmayı hiç istemiyordu. Ama bu durumu Bobby'ye bile anlatacak durumda değildi.
''Demek kızını en son saat 10.45'te gördün öyle mi?'' diye yeniden sordu Didi. Sophie uyuyordu, yanağına bir öpücük kondurdum. Dönüp yorganına daha sıkı sarıldı.
''Peki ya kocanız? O aşağıdaydı, televizyon izliyordu.''
''Ne izliyordu?''
''Dikkat etmedim, bira içiyordu, bu beni biraz rahatsız etti. Keşke, içmediğinde her şey daha iyi gidiyordu.''
''Kaç bira içmişti?''
''Üç, saydınız mı? Lavabonun yanına dizdiği şişeleri gördüm.''
Didi lafı hiç dolandırmadan kocanızın alkol problemi var mıydı diye sordu.
Leoni en sonunda gözlerini Didi'ye kaldırıp iyi durumda olan tek gözüyle onu dikkatle süzdü. Yüzünün diğer yarısı şiş ve haşat durumdaydı.
Brian aralıksız tam 60 gündür evdeydi ve yapacak hiçbir işi yoktu. Bense çalışmak zorundaydım. Sophie'nin okulu vardı ama o tamamen bir aylak gibi bomboş dolanıyordu. Bu yüzden de bazen içerdi ve bazen de içmek ona hiç iyi gelmiyordu.
Yani aslında içmesinden rahatsız olduğunuz ve o gece çoktan 3 bira içmiş kocanızla kızınızı evde yalnız bıraktınız öyle mi?
Hey, memur Lyons bu noktada yeniden araya girdi.
Ama Tessa Leoni ona aldırış etmeyip, evet bayan, kızımı sarhoş üvey babasıyla evde yalnız bıraktım. Ve eğer bir şey olduğunu, onu oracıkta gebertirdim. Lanet olsun ki dün gece öldürürdüm.
Hey, Tessa'nın avukatı birden ayağa fırlamıştı. Ama ne Didi ne de Tessa şu an onu dikkate alacak durumda değillerdi.
Didi merakla kızına ne oldu diye sordu. Kocan ne yaptı ona?
Leoni omuzlarını silkeleyerek söylemedi. Eve geldiğimde doğrudan yukarı çıktım. Sophie'nin yatağında olması gerekiyordu. Ya da odasında oyun oynuyor olması. Ama yoktu. Her yere baktım, aradım. Sanki buhar olup uçmuştu.
Kocanız kızınızı hiç döver miydi?
Bazen bana kızdığı olurdu ama kızıma vurduğunu hiç görmedim.
Peki ya ikisi yalnızken tüm gece evde değilsiniz, kocanız kızınızla yalnız kalıyor?
Hayır sanmıyorum, öyle olsa bilirdim, Sophie bana söylerdi.
O halde bu soruya cevap ver Tessa, kızın nerede?
Bilmiyorum, kahretsin, o daha küçücük bir kız. Nasıl biri ona zarar verebilir ki, nasıl biri yapar bunu?
Memur Lyons onu yatıştırmak istercesine ellerini Tessa'nın omuzlarına koyduysa da Tessa omuzlarını silkip buna izin vermedi. Sonraki saniye telaşla ayağa fırlamıştı. Bunu öylesine hızlı yapmıştı ki elinde olmadan tek tarafa doğru sendeledi. Memur Lyons Leoni'yi kolundan yakalayıp koltuğuna yeniden oturturken Didi'ye de öfke dolu bir bakış fırlattı. Lyons Didi ve Bobby'ye bakmaya devam edip Tessa Leoni'ye sakin ol diyordu. Hem anne hem de bir polis memuru olan Leone hiç durmadan anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz diye söyleniyordu. Memur Leone artık ne güzel ne de savunmasız görünüyordu. Yüzünde daha çok hastalıklı bir solgunluk vardı. Elleriyle koltuğun boş kısmına vururken sanki her an kusacakmış gibiydi. Sophie çok cesur ve maceracı bir çocuktur ama karanlıktan korkar, aklı başından gider. Bir keresinde 3 yaşındayken devriye aracımın bagajına girmiş, kapının kapanmasıyla avaz avaz bağırmaya başlamıştı. Nasıl bağırdığını duysaydınız o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Leone memur Lyons'a döndü. Etli ellerini avuçlarının içine alıp gözlerini çaresizlikle gözlerine dikti. O emin ellerde olmalı, öyle değil mi? Bunu sağlayacaksınız değil mi? Ona iyi bakacaksınız. Onu eve getirin lütfen, karanlık çökmeden. Shane, karanlık çökmeden. Lütfen, lütfen, sana yalvarıyorum, lütfen. Lyons bu duygu sağanağına nasıl karşılık vereceğini bilememiş gibiydi. Tek yapabildiği Leoni'nin omuzlarını sıkarak ona güç vermek olmuştu. Bu sırada midesindekileri boşaltmaya hazırlanan Leoni'nin yardımına koşan Didi olmuş, yüzü sapsarı kesilmiş memurun önüne çöp kovasını tam zamanında yetiştirmişti. Memur Leone önce midesindeki her şey çıkıncaya kadar kusmuş, sonrasında öğürerek yeniden kusmuştu. Leone oturduğu koltuğa yeniden çökerken, başım dedi. Hey, hastamızı rahatsız edenler mi var? Acil yardım ekibinden olmayan herkes lütfen hemen dışarı. İşte Marla ve arkadaşları gelmişlerdi. İçeriye hızlı bir giriş yapmışlardı. Marla bu sırada Didi'ye anlamlı bir bakış fırlatmıştı. Mesajı alan Didi ve Bobby hemen yan taraftaki mutfağa geçtiler. Ancak tam çıkmak üzerelerdi ki Leone Didi'nin bileğini yakaladı. Leone'nin solgun ellerindeki güç Didi'yi çok şaşırtmıştı. Didi birdenbire durdu. Acil yardım ekibi memurun diğer koluna damar yolu açarken Leone Didi'ye ''Kızımın sana ihtiyacı var.'' diyordu. Didi anlamsız bir ifadeyle ''Tabii ki.'' dedi. ''Onu bulman gerek, bana söz ver.'' ''Elimizden geleni yapacağız, bana söz ver.'' Didi bir an dudaklarından ''Tamam, tamam.'' kelimelerinin döküldüğünü duydu. ''Onu bulacağız, elbette. Sen şimdi hastaneye git, kendine dikkat et.'' Marla ve arkadaşı Leone'yi sedyeye yatırmaya çalışırlarken Leone halen onları itip Didi'yi çekiştirerek yanına getirmeye çalışıyordu. Bunu söylemek çok zordu. Saniyeler sonra acil yardım ekibi Leone'yi hazırlayarak kapıdan dışarı çıkarmıştı. Memur Lyons da büyük bir sabırla sedyenin peşi sıra gidiyordu. Camekanlı odadan evin diğer bölümüne geçtiklerinde geride kalan avukat Didi'ye bir kart vizitini uzattı.
Umarım ki müvekkilimin burada söylediklerinin hiçbir şey ifade etmediğinin farkındasınızdır. Kaldı ki halen haklarını saklı tuttuğunu ve tabii bir de bir beyin sarsıntısı geçirdiğini unutmayalım.
Avukat da laflarını bitirir bitirmez evden çıkıp gitmiş, Didi ve Bobby'yi mutfağın hemen yanında ayaküstü bırakmıştı. Didi artık burnunu tıkama ihtiyacı hissetmiyordu. Memur Leone ile yaptığı konuşma fazlasıyla rahatsız edici olduğundan havadaki kokuyu çoktan unutmuştu. Didi bana mı öyle geliyor yoksa birisi gerçekten de Leone'nin suratına bir et tokacı yapıştırmış gibi mi duruyor?
Ona rağmen Leone'nin ellerinde ne ufacık bir çizik ne de yara var diyerek onu onayladı Bobby. Tırnakları kırılmadığı gibi morluklar bile oluşmamış.
Yani sence de birisi onu fena halde döverken o elini bir kez olsun kaldırıp da karşı koymamış mı diye sordu Didi şüpheyle.
Ta ki saldırganını öldürünceye kadar diyerek nazikçe araya girdi Bobby.
Didi kafası karmakarışık ve bu durumdan hiç haz etmemiş bir tavırla gözlerini devirdi. Tessa Leone'nin yüzündeki yaralar gayet gerçekçi görünüyor. Kızı için endişesi de öyle. Ama olay yerine bakıldığında... Kadın sanki hiç karşı koymamış gibiydi. Onun gibi eğitimli bir polis memurunun kemerinde, belindeki tabancasından çok daha önce davranabileceği pek çok silah varken o silahını tercih etmişti. Üstelik de göz teması kurmaktan özellikle kaçınmasına rağmen son anda ondan hiç de beklenmeyecek duygusal bir ifadeyle gitmişti hastaneye. Didi silahına davranan bir meslektaş ve küçük kayıp bir kızı barındıran bu dosyadan gerçekten hiç hoşlanmamıştı. Karanlıktan fena halde korkan 6 yaşındaki Sophie Leone. Aman tanrım, bu dava Didi'nin canını cidden yakacaktı. O sırada Bobby görünüşe göre bu davada hem kadının hem de kocasının parmağı var diyerek söze başladı. Adam karısını darp edip yere yapıştırmış, kadın da silahını çekmiş. Ama kadın sonradan önce kızının kayıp, ardından da kızının yerini bilen tek adamın ölmüş olduğunu fark etmiş. Didi derin düşüncelere dalmışken başını evet anlamında salladı. O zaman sana bir soru sormama izin ver. Bir polisin öncelikli güdüsü nedir? Kendini korumak mı yoksa başkalarını korumak mı?
Elbette ki başkalarını korumak.
Peki bir annenin ilk önceliği nedir? Kendini korumak mı yoksa çocuğunu korumak mı?
Çocuğunu.
Peki o halde memur Leone çocuğu kayıpken ilk olarak polise haber vermek yerine ne diye sendika temsilcisini durumdan haberdar edip iyi bir avukat bulmuş olabilir?
Bobby belki de çok iyi bir polis sayılmaz dedi.
Didi de belki de çok iyi bir anne de sayılmaz dedi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 74.